Taras Bulba, Gogol, 3. kaset 1. yüz, sayfa 106.
Tüm Kazakların beğenisini kazanmış olan Moti Şilo, seni köpek seni diye bağırarak lehli savaşçının üzerine atıldı. İki savaşçı arasında müthiş bir çarpışma başladı. Leh savaşçı bir vuruşta Şilo'nun zırhını parçalayıp yaraladı onu. Yarasından akan kanlarla bir anda gömleği ala boyandı. Ama Şilo buna aldırmadı. Adamın kafasına öyle bir yumruk vurdu ki miğferi bir yana, sersemleyen kendisi bir yana savruldu. Şilo kılıcını çekip adamın üzerine çullandı. Adam altından can havliyle "Bana vurmadan arkana bak!" diye bağırdı. Bunu yapmayan kazak arkasından gelen leh savaşçıyı göremedi. Adam da elindeki bıçağı tüm gücüyle ensesine sapladı. Yere kapaklandı, son bir çabayla elini yarasının üstüne kapayıp doğruldu. Arkadaşlarına seslendi. "Tanrı sizi korusun, kutsal Rusya var olsun!" Şilo'nun ölmesi diğer kazakları daha da hırslandırdı. Zaporoj, Vertiist, Balaban askerleriyle tükenmek bilmeyen bir enerjiyle saldırıyor, leh ordusu saplarını dağıtıyorlardı. Taras bölük başılarına sordu. "Ey ağalar, keselerinizde barutunuz kaldı mı? Gücünüz yerinde mi? Düşmana karşı direnebiliyor musunuz?" "Evet baba, hala keselerimizde barut var, gücümüz yerinde ve düşmana direniyoruz." Kazaklar saldırdıkça saldırdı. Leh ordusu bozulmuştu. Ufak tefek albayın toplanma borusu çaldırıp dağılan askerlerini toplamasına Kukubenko fırsat vermedi. Tam ortalarına şişman albayın üzerine doğru yüklendi savaşçılarıyla. Durumun ciddiyetini fark eden albay kaçmaya başladı. Onları bu şekilde gören Stepan Guska da atını dört nala kaldırıp albaya doğru koşturdu. Kukubenko'dan önce davranmış, kemendini albayın boynuna geçirmişti. Kıpkırmızı kesilen albay boynundaki ipi elleriyle koparmaya çalışırken Guska kargısını saplayıp öldürdü onu. Ama kendisi de ölümden kurtulamamıştı. Kazaklar onu son olarak dört leh askerinin kargısının ucunda havada çırpınırken gördüler. Son sözleri "Tüm Rusya düşmanlarına ölüm, yaşasın Rus ülkesi" oldu. Stepan Guska'da gittiyse başka Kazak savaşçıları yok muydu? Bir yerde Metelitsa lehlilere savaş dersleri veriyor, bölükbaşı Nevelichki ile adamları düşmanı kasıp kavuruyordu. Zakrıtı Kuba arabaların yanında savaşıyordu, aslanlar gibi. Küçük Pişarenko ise önüne kattığı birkaç leh askeri kovalıyordu. Daha arka taraftaki arabaların çevresinde de yoğun çarpışmalar sürüyordu. Taras öne doğru çıkıp bölükbaşılarına sordu. "Ağalar nasılsınız? Hala keselerinizde barut var mı? Kazakların gücü yerinde ve düşmana karşı koyabiliyor mu?" "İyiyiz, meraklanma baba. Keselerimizde barut da var, gücümüzde. Düşmanlarımıza aman vermeyeceğiz." Arabanın birinde dinlenmekte olan Bovdiyuk, göğsüne isabet eden bir kurşunla bir anda kendini yerde buldu. Tüm gücünü toplayıp şunları söyledi yanındaki kazaklara ölmeden önce. "Savaş alanında öldüğüm için Tanrı'ya şükrediyorum. Böyle bir ölümü Tanrı herkese nasip etsin. Biz ölsek de Rusya sonsuza kadar var olsun." Gökyüzüne doğru ağan ruhu, oraya kendisinden önce gitmiş olanlara Rusların yurtları ve dinleri için nasıl amansızca bir mücadele verdiklerini anlatacaktı. Kısa bir süre sonra bölükbaşı Balaban da ölenler arasına katıldı. Kazakların en gözü pek savaşçılarından biriydi o. Kaptanlık yaptığı sıralarda birçok sefere katılmış, birinde de Anadolu kıyılarını vurmuştu. Bu sefer sırasında pek çok ganimet elde etmişlerdi. Ne var ki arkalarından açılan topçu ateşi sonunda pek çok kayıkları battı. Bu kayıklarda bulunan birçok Kazak savaşçısı denize dökülüp boğuldu. Bazı kayıklar iki yanlarına bağlanmış sazlar sayesinde batmaktan kurtuldu. Kurtulan kayıkçılar kayıklarının burunlarını güneşe vermiş, durmadan kürek çekmiş, böylece güneşten gözleri kamaşan Türklerin kendilerini görmesini önlemişlerdi. Geceleyin taslar kalpaklarla kayıklarına dolmuş suları boşaltıp, delikleri onarmış, üzerlerindeki tüm giysileri yırtıp parçalayıp yelken yapmış, bu sayede de hızlı Türk gemisinin topçu ateşinden kurtulabilmişlerdi. Yurtlarına sağlıklı bir şekilde ulaştıkları için Kiev'de bulunan Mejigor Manastırı'nın başrahibine sırmalı bir cübbe hediye etmiş, Zaporojye'deki Pakrov Kazak Kilisesi'ne de aziz resimlerinin takılması için gümüş çerçeveler vermişlerdi. Onların bu yiğitliği yıllarca dillerden düşmemişti. Biri kargı, biri kurşun, biri de kılıç yarası almış olan Balaban, öleceğini anlayınca arkadaşlarına şunları söylemişti. "Arkadaşlar, yüce bir ölümle aranızdan ayrılıyorum. Kılıcım, kargım ve silahımla pek çok düşman askerini öldürdüm. Öldürdüklerimin sayısını bile bilemiyorum. Ama ölümümün boşa olmadığını çok iyi biliyorum. Tanrı yurdumuz Rusya'yı yüceltsin." Balaban'ın böyle son sözlerini söylediği sırada Kukubenko da lehlilerin çemberine girmişti. Nezamaykov bölüğünde kala kala 7 kişi kalmıştı. Bölük başının gömleği kan içinde kalmıştı. Çevresindeki savaşçıları da son güçlerini harcıyorlardı. Onun tehlikede olduğunu anlayan Taras Bulba yardımına koştu ama geç kalmıştı. Adamlarıyla Kukubenko'nun çevresindeki lehlilere saldırdığı sırada onun bir kargıyla göğsünden vurulup arkadaşlarının kollarına yığıldığını gördü. Kukubenko ölmeden önce, "Tanrı'ya şükürler olsun ki arkadaşlarımın kolları arasında can veriyorum. Gözlerim arkada kalmayacak. Bizden sonrakilerin mutlu yaşamasını, İsa'nın sevdiği yurdumuz Rusya'nın şan ve şerefle dolmasını diliyorum," dedi. Göklere doğru yükselen onun genç ruhunu melekler karşılayıp 7 kat yukarıya çıkardılar. Orada onu İsa karşılayacak, "Gel Kukubenko, sen çok yiğitçe davrandın. Doğru yoldan ayrılmadan, arkadaşlarına ihanet etmeden dinin için savaştın. Şöyle yanıma otur," diyecekti. Kukubenko'nun ölümü kalanları üzüntüye boğmuştu. Gittikçe sayıları azalan kazaklar yine de kahramanca mücadele etmekten geri durmuyorlardı. Taras Bulba kalkan bölükbaşılara bir kez daha sordu. "Hey ağalar, keselerinizde barut kaldı mı? Güçleriniz yerinde mi? Direnişi sürdürecek misiniz?" "Merak etme baba, yetecek barutumuz var. Gücümüz de yerinde, sonuna kadar da direneceğiz." Bundan sonra öyle bir cesaretle düşmana saldırdılar ki sanki hiç azalmamış, takviye almışlardı. Aslında yalnızca 3 bölük kalmışlardı. Kanlar sel gibi akıyor, alan leh ve kazak ölüleriyle dolup taşıyordu. Bir ara gökyüzüne bakan Taras Bulba, akbabaların süzülerek dolaştıklarını gördü. Kim bilir hangi arkadaşlarının cesetleri üzerine üşüşeceklerdi. İşte Metelitsa'nın başı, bir düşman kargısına geçirilmişti. Bir an Pisarenko kardeşlerden ikincisinin başının havada uçtuğunu gördü. 4 yerinden yaralanmış Orim Guska yerlerde sürünüyordu. Bunun üzerine Taras mendiliyle pusuda bekleyen Ostap'a işaret verdi. Babasının işareti üzerine Ostap bölüğüyle ok gibi ileriye doğru fırlayıp lehlilere çullandı. Sanki savaş yeniden başlamıştı, kan gövdeyi götürüyordu. Lehliler bu ani saldırı karşısında paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Arabaların arkasında bekleyen Korsun bölüğü savaşçılarının tüfeklerini ateşlemesi üzerine daha çok şaşıran lehliler ne yapacaklarını bilemeden sağa sola kaçıştılar. Kazaklar neşe içinde zafer çığlıkları atmaya, şenlik boruları çalmaya başladılar. "Kazandık, kazandık, savaşı biz kazandık," bağırtılarıyla bayraklarını açıyorlardı. Düşman tam bir bozguna uğramıştı. Bu sırada gözleri kentin ana kapısına takılan Taras, "Durun bakalım, acele etmeyin, henüz savaş bitmedi," diye seslendi arkadaşlarına. Gerçekten de söyledikleri gerçekleşmiş, açılan ana kapıdan lehlilerin seçme süvari alayı ok gibi dışarıya fırlamıştı. Hepsi de en iyi donanımlı bu olayın başında yakışıklı, baba yiğit bir genç vardı. Tunç başlığının altından uzun simsiyah saçları rüzgarda savruluyor, dünya güzeli sevgilisinin kendi elleriyle işleyip koluna bağladığı hamayıl bayrak gibi dalgalanıyordu. Süvari alayının başındaki gencin kendi oğlu olduğunu anlayan Taras Bulba öfkeden çılgına döndü. Sahibinin allayıp pulladığı bir tazı gibi çevresini kuşatan toz duman arasından sıyrılan Andrei, tüm yiğitliği, çevikliği ve güzelliğiyle kazakların üzerine saldırdı. Tıpkı bir tavşanı kovalayan cins bir tazıya benziyordu. Kovaladığı tavşanı birçok kez geçmesine karşın yerinde duramayan. Andrei sağında solunda önünde ne kadar kazak varsa biçiyor, kendine yol açıyordu. Onun bu yaptıklarına inanamayan Taras, "Ne yapıyor bu sersem, kendi arkadaşlarına, kendi kardeşlerine kıyıyor," diye bağırdı. Andrei gözü kimseyi görmeden tüm gücüyle saldırılarını sürdürüyordu. Onun aklı öpücükleriyle aklını başından alan sevgilisinin uzun saçları, ay gibi yüzü, kuğuyu andıran bembeyaz göğüsleri ve boynuna dolanan yumuşacık kollarındaydı. Öfkeyle bağıran Taras, "Şunu kandırıp ormana doğru çekin, benim için yapın bunu," dedi. 30 kadar kazak ileri atılıp düşman süvari alayının önden gidenlerini arkadakilerden ayırdı. Arkadaşları kılıç sallayıp kendisini koruyan Golopitenko arkasından Andrei'ye yanaştı. Kılıcını tersinden sırtına vurup atını 4 nala ormana doğru sürdü. Müthiş bir öfkeye kapılan Andrei atını mahmuzlayıp kaçanların ardına düştü. Eğer o sırada arkasına dönüp baksa peşinden ancak 20 kadar atlının geldiğini görecek, belki de bu kovalamacadan vazgeçecekti. Ancak o atını öyle bir sürüyordu ki rüzgar gibi kaçmakta olan kazaklara yetişti. Tam ormana dalan Golopitenko'yu yakalamak üzereyken güçlü bir el atının dizginlerine yapıştı. Dönüp baktığında karşısında dikili duran babasını gördü. Şaşırıp kaldı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Yüzü sapsarı olmuştu. Okulda kendisine sataşan arkadaşını yakalayıp dövmek için onu kovalayan, tam yakaladığı sırada da öğretmeniyle karşılaşan, apışıp kalan bir öğrenci yandırıyordu Andrei. Adeta kıvılcımlar saçan gözleriyle oğluna dik dik baktı Taras. ''Söyle bakayım, şimdi sana ne yapayım?'' diye sordu. Andrei başı önünde suçlu çocuklar gibi sessizce duruyordu. ''Demek yurdunu, dinini satıp arkadaşlarına ihanet ettin ha? İn bakayım atından.'' Andrei hiçbir şey söylemeden uslu bir çocuk gibi babasının söylediklerini yaptı. Yarı ölü yarı diri gibiydi, titriyordu. ''Olduğun yerde dur, kıpırdama.'' dedi Taras. ''Senin bu dünyaya gelmeni ben sağladım, ölümün de benim elimden olacak.'' Daha sonra biraz gerileyen Taras omzuna asılı tüfeği çıkardı. Şimdi Andrei'nin yüzü kireç gibi olmuştu. Kıpırdayan dudaklarının aralandığını ve bilmediği bir isim fısıldadığını gören Taras iyice öfkelenip ateş etti. Son anında bile dünya güzeli sevgilisinin adını söyleyen Andrei'nin başı önüne düştü. Başka tek bir söz bile söyleyemeden çimenlerin üzerine kapaklandı. Taras öldürdüğü çocuğunun yanında onun soluk almadan yatan bedenini seyretti bir süre. Öldükten sonra bile yakışıklılığını koruyordu Andrei. Dünyada hiçbir kadının dayanamayacağı güzellikteki yüzünün büyüsü bozulmamıştı. Kömür gibi kaşları solgun yanaklarına yas için gerili iki kadife parçasıydı sanki. Taras Bulba, neden böyle oldu? Tam bir Kazak savaşçısı olmaması için hiçbir neden yoktu. Fidan boylu, kara kaşlı, kara gözlü bir erkek güzeliydi. Korku nedir bilmez bir baba yiğitti. Ama kendini harcadı, bir köpek gibi geberdi pisi pisine, diye düşünüyordu içinden. Bu sırada atının üzerinde Ostap yanaştı. Baba ne yaptın, sen mi öldürdün onu? Taras evet anlamında başını salladı yalnızca. Üzüntü içinde kardeşine baktı Ostap. Yüreği yanıyordu. Ama yapabileceği bir şey de yoktu. Hiç değilse onu gömelim baba. Düşmanın ayakları altında çiğnenip kurda kuşa yem olmasın. Biz olmadan da gömerler onu. Başında ağlayanı, yas tutanı eksik olmaz diye düşünen Taras bir süre öylece kala kaldı. Ne yapacağına karar veremiyordu gene de. Oğlunun cesedini akbabalara mı bıraksın yoksa her yiğide gösterilen saygıyı mı göstersin bilemiyordu. Tam bu sırada dört nala koşan atıyla Golopitenko yanlarına geldi. Haberler çok kötü baba. Lehlilere yeni takviye birlikleri geldi. Yeniden toparlandılar dedi heyecan içinde. Vuftuzenko onun ardından da Pisarenko geldiler koşarak. Baba nerelerdesin? Kazaklar her tarafta seni arıyor. Novelichki, Zadorojni, Çerevichenko gibi daha birçok yiğit arkadaşımızı kaybettik ama kalanlar yiğitçe direniyor. Ölmeden önce seni bir kez daha görmek istiyorlar. Nasıl cesaretle ölümün üzerine gittiklerini görmeni, ölürken de yanlarında bulunmanı. Taras askerlerinin yanına gidip onların son isteklerini yerine getirmek için harekete geçti. Haydi Ostap, atla atına diye seslendi oğluna. Ancak daha ormandan çıkamadan çevrelerinin birçok düşman askeriyle çevrildiğini gördüler. Ostap kendini koru diye seslendi Taras. Kılıcını çekmiş önüne geleni devirerek oğluna yaklaşmaya çalışıyordu. Ostap kendi üzerine çullanan altı lehliden birinin kafasını uçurdu. İkincisi korkuyla gerilerken atıyla yere yuvarlandı. Üçüncüsünün göğsü Ostap'ın kargısıyla delindi. Dördüncüsü kendisini kurşundan kurtardı ama atının yaralanmasını önleyemedi. Şahlanıp düşen atının altında kaldı. Taras bir yandan kılıç sallıyor, bir yandan da oğlunu cesaretlendirmeye çalışıyordu. ''Aferin oğlum, dayan yiğidim, bak hemen ardındayım ben de.'' diye bağırıyordu. Ostap üzerine ilk gelen altı lehliden kurtulmuştu ama onların yerini başkaları almakta gecikmedi. Taras oğlunun büyük bir tehlike içinde olduğunu görmüş, çala kılıç ona doğru ilerliyordu. Lehlilerden biri kemendini Ostap'ın boynuna geçirdi. Yardımına gelen birkaç arkadaşıyla birlikte sürüklemeye başladılar. Bu durumu gören Ostap, ''Dayan oğlum, dayan yiğidim, geliyorum.'' diye bağırdığı bir sırada başının üzerine inen ağır bir şeyle dünyasını şaşırdı. Bir sis perdesinin ardından gördüğü insanlar, kargılar, ışıklar, ağaç dalları birbirine karışıyordu. Balta yemiş bir kütük gibi yere yıkıldı. 10. Gözlerini açtığında bir sarhoşluktan yeni çıkıyor gibiydi. Nerede kimlerle olduğunu anlamaya çalışarak ''Ne zamandan beri uyuyorum?'' diye sordu. İyice zayıflamış, bitkin bir durumdaydı. Kollarını kıpırdatacak güç bulamıyordu kendinde. Yabancı bir odadaydı. bu odanın duvarlarını şöyle böyle seçebiliyordu. Bu sırada hemen yanı başında durup soluk alışlarını dinlemeye çalışan tanıdık bir yüz gördü. En yakın arkadaşı ve yardımcısı olan Tovkaç'tı bu. Tovkaç içinden uzun süredir uyuyorsun, neredeyse bir daha hiç uyanamayacaktın diye geçirdi. Parmağıyla susmasını, konuşmamasını işaret etti Taras'a. Kendisini zorlayarak olanları anlamaya çalışan Taras ona aldırmadan ''Bari nerede olduğumu söyle'' dedi. ''Sana sus dedik be adam. Ölümden kıl payı kurtuldun. Bak her tarafın yara içinde. 2 haftadır durup dinlenmeden kaçıyoruz. Yolda sürekli sayıkladın. Ateşler içinde yandın durdun. İlk kez doğru dürüst uyudun. Konuşmadan dinlenmene bak'' diye çıkıştı ona Tovkaç. Ama Taras susacağa benzemiyor, başına gelenleri anlamaya çalışıyordu. Her tarafım düşmanla çevriliydi. Kaçıp kurtulmamın olanağı yoktu. Nasıl oldu? Tovkaç'ın sabrı tükenmiş, iyice sinirlenmişti. Yetiştirmekte olduğu çocuğu azarlayan bir dadı gibi. Sussana koca bebek, nasıl kurtulduğunu öğrensen ne olacak? Kurtulduğun yetmiyor mu? Dua et ki seni seven dostların, arkadaşların varmış. Bir süre daha at sırtında ve geceleri yol almak zorundayız. Adamların sana büyük değer verdikleri, başına 2000 altın ödül koymalarından belli. Taras'ın aklına oğlunun bağlanıp götürülmesi geldi birden. Yattığı yerden doğrulmaya çalışarak, ''Peki Ostap nerede, ona ne oldu?'' diye sordu. Öyle büyük acı duyuyordu ki dayanamayıp yaralarındaki sargıları parçalayıp attı. Bir şeyler söylemeye çalışırken kendinden geçti. Yeniden sayıklamaya başladı. Ateşi de artmıştı. Onun bu durumuna sinirlenen Tovkaç aklına geleni sıraladıktan sonra onu sıkı sıkıya kucakladı. Bir annenin çocuğuna gösterdiği ihtimamla yaralarını bir kez daha elden geçirip güzelce sardı sarmaladı. Üzerine bir öküz derisi geçirip sağına soluna düşmesini engelleyecek şekilde tahtalar koydu. Daha sonra da eğere bağladı. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra yeniden yola koyuldular. ''Senin ölünü bile onlara bırakmam'' diyordu kendi kendine Tovkaç. Lehlilerin etlerini parçalayıp kuşlara atmalarına, kazaklık onurunu ayaklar altına almalarına izin veremem. Seni Leh akbabalarının didiklemesine meydan vermeyeceğim. Etini kuşlar yiyecek de olsa bizim kuşlarımız yiyecek. Ne pahasına olursa olsun ölü ya da diri seni Ukrayna'ya götüreceğim. Dediğini de yaptı Tovkaç. Gece gündüz yol gidip neredeyse bitkin bir duruma gelmiş Taras'ı Zaporojye'ye götürdü. Bundan sonrası onu iyileştirmeye kalmıştı. Çeşitli otlardan yapılmış ilaçlarla bunun için de uğraştı. Bir de Yahudi kadın buldu. İlaçtan, pansumandan, bakımdan iyi anlayan. Tovkaç ve Yahudi kadının özenli bakımı sonunda kendini toparlamaya başladı. Verilen ilaçların etkisi, gösterilen özen ve biraz da bünyesinin sağlamlığı birbirini tamamlayınca Taras 1,5 ay kadar sonra ayağa kalktı. Başından geçenlere inanabilmek için vücudundaki çeşitli yara izlerini görmek gerekiyordu. Sağlığını kazanmıştı ama eski Taras da değildi artık. Eski deli dolu, şakacı adamın yerine durgun, düşünceli biri gelmişti. Sürekli kara kara düşünmesi sonunda alnında oluşan kırışıklıklar hep öyle kaldı. Çevresinde gördüğü insanlar hep gençti. Kendi akranlarının, yakın arkadaşlarının çok büyük bir bölümünü savaşta kaybetmişti. Vatanları, dinleri uğruna omuz omuza çarpıştıkları arkadaşlarından hemen hemen hiçbiri kalmamıştı. Tatarların ardından giden arkadaşları da dönmemişti. Atamanla beraber gidenlerin bir bölümü savaşta yaşamını yitirmiş, bir bölümü Kırım'ın çorak topraklarında açlıktan ve susuzluktan kırılmıştı. Tatarlara tutsaklığı hazmedemeyip kendi canına kıyanlar da vardı aralarında. Kısacası Tatarların peşinden gidenlerden ne ataman ne de kendi yaşıtlarından bir tek dönen olmuştu. Bedenlerinin toprağa karıştığı yerlerde gür yaban otları fışkırmıştı. Su gibi içki içilen eğlencenin gırla gittiği bir şölenin sonrasını gözlerinizin önüne getirin. Her yerde yemek artıkları, kırılan kadehlerin, çanak çömleklerin parçaları, mahzende bir damla şarap kalmamış. Bir yandan şölene katılan konuklar, bir yandan uşaklar evde kıymetli ne bulurlarsa yağmalayıp götürmüşler. Bir köşeye çöküp başını elleri arasına almış ev sahibi yakınmaktadır. Lanet olsun böyle şölene diye. İşte Taras da böyle bir ev sahibine benziyordu. Kendisini biraz olsun neşelendirebilmek için harcanan çabalardan hiçbir sonuç alınamadı. Evine birbiri ardına gidip gelen ve kendisi adına yazılıp söylenen türküler söyleyen ozanlar da onu neşelendiremiyordu. Asık suratı ve üzgün bakışlarından hep oğlunu düşündüğü belli oluyordu. Zaten hep ''Ostap, yiğidim benim'' diyor, başkaca bir şey söylemiyordu. Bu sıralarda Zaporojyeliler yeni bir deniz seferine çıktılar. Tam 200 kayıkla katıldılar bu sefere. Dinyeper'den aşağıya doğru inip Küçük Asya kıyılarında boy gösteren kafaları kazınıp uzun perçemler bırakmış Kazaklar, kısa sürede Anadolu kıyılarındaki kasaba ve köyleri yağmalayıp yakıp yıktılar. Öldürülen Müslümanların kanları savaş alanlarını suladı. Kanlı kolları katrana bulaşmış kara şalvarlarıyla Kazaklar çevreye korku saldılar. Üzümleri çiğnediler, asmaları söktüler, camileri kirlettiler. Güzelim acem şallarını kesip kesip bellerine kuşak yaptılar. Yerli halk baskının acı anıları olarak onların sağda solda bıraktığı kısa kazak çubuklarını toplayıp sakladı. Tam neşe içinde yurtlarına dönerken 10 topla donatılmış bir Türk kalyonu yollarını kesti. Gemiden açılan ateş sonucu Kazaklar önemli kayıplar verdiler. Kayıklarının üçte biri batmış, birçok Kazak savaşçısı boğulmuştu. Gene de kalanlar 12 fıçı altınla Dinyeper kıyılarına dönmeyi başardılar. Böyle bir haber bile Taras'ı pek ilgilendirmemişti. Ava gittiğini söyleyerek kırlara açılıyor, zamanının önemli bir bölümünü oralarda geçiriyor, sonra da tüfeğini bir kez bile ateşlemeden geri dönüyordu. Bu böyle günlerce sürdü. Bazen de deniz kıyısına gidiyor, tüfeğini bir yere dayayıp başı önünde derin düşüncelere dalıyordu. Ostapım, oğlum, yiğidim lafları dilinden düşmüyordu. Önünde bir çarşaf gibi uzanan Karadeniz'in kıyısında martı çığlıkları arasında ağlıyor, gözlerinden süzülen yaşlar artık iyice aklaşmış sakallarını, bıyıklarını ıslatıyordu. Artık oğlunun acısına dayanacak gücü kalmamıştı. Sonunda bu böyle gitmez, gidip oğlumun akıbetini araştırmalıyım. Sağsa nerelerdedir, öldüyse bir mezarı var mıdır, yok mudur, öğrenirim hiç değilse diye bir karar verdi kendi kendine. Gerekli araştırmaları, hazırlıkları yaptı. Bir hafta kadar sonra da yola çıktı. Atına atlamış, tüfeğini, kılıcını kuşanmıştı. Yolda kendisine gerekebilecek azık, içecek, barut ve benzeri her şeyi yeterince almış olarak Uman kentinin yolunu tuttu. Kente vardığında uzun sürmeyen bir araştırma sonunda aradığı evi buldu. Ev demek için bin şahit gerektiren bir yıkıntıydı aslında burası. Kapısının önünde yığılmış süprüntüler vardı. İçten simsiyah olmuş pencerelerin birinden Yahudi bir kadın başını uzatmış dışarıya bakıyordu. Atından inen Taras, yuları duvara çakılı duran demir bir halkaya bağladıktan sonra kadına sordu. "Kocan evde mi?" Yahudi kadın, "Evde," deyip hemen yerinden kalktı. Atın önüne yem koyup Taras'a da bir bardak bira getirdi. "Ne yapıyor seninki?" "Dua ediyor." Taras birayı dudaklarına doğru götürürken Yahudi kadın eğilip sağlık diledi ona. ''Sen burada kalıp atla ilgilen, yemini suyunu ver. Benim kocanla konuşacağım bazı şeyler var.'' Taras'ın arayıp bulduğu, konuşacağım dediği Yahudi yankeldi. Uman'da kiraya mal vermek, meyhanecilik, hancılık gibi işler yaparak büyük paralar kazanmıştı. Paranın gücü ve becerikliliği sonunda da bölgedeki birçok beyi avucu içine almış, hatta önemli miktarlarda paralarını da cebine indirmişti. Kentte onun açgözlülüğünden etkilenmemiş kimse yok gibiydi. Elindekini avucundakini meyhaneye yatırıp evine bakmayanlar yüzünden birçok ocak yıkılmıştı. Bölge insanlarının giyimlerini görenler salgın bir hastalıktan yeni çıktıklarını sanırdı. Birkaç yıl daha orada kalması durumunda Yankel'in birçok ailenin daha parçalanmasına neden olacağı muhakkaktı. Taras içeriye girdiği sırada Yankel duasının sonuna gelmişti. Yaptığı ibadet gereği başını yana çevirip şeytana tükürmesi gerekiyordu. İşte tam bunun için başını çevirdiğinde Taras'ı gördü. Her Yahudinin beynini en çok meşgul eden para hırsıyla aklına hemen onun başına konulan 2000 altın geldi. Ama kısa sürede bir ibadet sırasında aklına takılan bir düşünceden ötürü kendinden utandı ve bu düşünceyi kafasından kovmaya çalıştı. Konuştuklarının duyulmasını istemeyen Taras karşısında yerlere kadar eğilen Yankel'e ''Şimdi beni iyi dinle.'' dedi. ''Umarım seni ölümden kurtardığımı unutmamışsındır. Biliyorsun ben olmasam Zaporojyeliler seni parça parça edeceklerdi. İyilik yapma sırası sende.'' Geçirdiği tehlikeyi hatırlayan Yahudinin suratı ısıldı. ''Ne diyorsunuz efendim, sizin emirleriniz benim başımın üzerine. Yeter ki elimden gelebilecek bir şey olsun. Senden beni Varşova'ya götürmeni istiyorum.'' Şaşıran Yahudi Taras'a bakarak ''Ne, Varşova'ya mı? Orada ne yapacaksınız?'' ''Orası seni ilgilendirmez. Sana beni Varşova'ya götüreceksin.'' dedim. ''Ne pahasına olursa olsun onu görecek ve bir kelime de olsa konuşacağım onunla.'' ''Peki görüp konuşacağın kim?'' ''Ostap, benim yiğit oğlum. Ağamın kendi durumundan haberi yok mu?'' Her şeyden haberim var. Başım için 2000 altın ödül konduğunu biliyorum. Herifler neye para verileceğini iyi biliyorlar. Ben sana çok daha fazlasını vereceğim. Tam 5000 altın. Şimdilik 2000'ini veriyorum, dönüşte de kalanını veririm. Bunları söyledikten sonra koynundan çıkardığı kesedeki altınları masaya boşalttı. Yahudi çıldırmıştı sanki. Hemen kaptığı bir havluyu altınların üzerine örttü. Eline aldığı altınlardan birini evirip çevirip inceledi. Dişleriyle kontrol etti. Aman ne kadar güzel, tertemiz altınlar. Bunları kimden aldıysan kahrından ölmüştür mutlaka. Böyle altınlardan ayrılmaya hangi yürek dayanabilir? Aslında Varşova'ya yalnız da giderim ama lehliler hemen tanır. Siz Yahudiler gibi kurnazlıktan anlamam. Şeytana külahını ters giydirirsiniz. İşte bu yüzden seninle birlikte gitmek istiyorum. Eğer işleri yalnız halledebileceğimi bilsem şimdi Varşova'daydım. Haydi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Arabanı hazırla da bir an önce yola çıkalım. Ağam sen bu işi kolay mı sanıyorsun? Atı arabaya koştun. İki de kırbaç vurdun mu her şey tamam öyle mi? Her şeyden önce seni iyi saklamam gerekir. İstediğin gibi saklayabilirsin, hatta bir fıçıya kapatabilirsin. Aa hiç öyle şey olur mu? Fıçıyı görenler içinde vodka var sanmazlar mı? Öyle sanmalarının ne zararı var? Yankel iki eliyle saçlarını yolar gibi yaptı. Sonra kollarını yukarıya doğru kaldırdı. Ne zararı mı var diyorsun? Evet, bunda bu kadar telaşlanacak ne var? Aman efendim, Tanrı vodkayı neden yaratmış? İnsanlar içsin diye değil mi? Orada herkes vodka diye çıldırıyor, daha fıçıyı görür görmez etrafına bir sürü insan toplanır. Bunlardan biri kılıcını çekip fıçıyı deldiğinde vodka olmadığını görünce başıma gelecekleri düşünebiliyor musun? Ne derler o zaman? Yahu bu Yahudi boş fıçıyı taşımaz, içinde mutlaka bir şey vardır. Onu yakalayıp hapse atın, paralarına da el koyun derler. Bilirsiniz biz Yahudileri kimse adam yerine koymaz, her türlü kötülük beklenir bizden. O zaman arabana balık yükler, beni de arada saklarsın. O da olmaz ağam. Lehistan'da yokluk var bu sıralar. Millet açlıktan kırılıyor. Balıkları görüp yağmalarsa seni de bulurlar. O zaman sen bul bir yolunu beni götürmenin. Sana daha önce de kurnazlıktan anlamadığımı söylemiştim. Beni Varşova'ya götür de nasıl götürürsen götür. Yahudi bir süre düşündükten sonra iyice Taras'a yaklaştı. O zaman söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin efendim. Şu sıralar her tarafta kaleler, şatolar yapılıyor. Bu işler için Almanya'dan mühendisler bile getirilmiş. Yollarda taş, tuğla taşıyan arabadan geçilmiyor. Sen arabanın tavanına yatarsın, ben de üzerine tuğlaları yığarım. Sağlam adam olduğun için dayanabilirsin. Arabanın altından açacağım bir mürmeden de yiyecek içeceğini veririm. Sana biraz önce de söyledim Yankel. Ben Varşova'ya gitmek istiyorum. Götürecek olan sensin. İstediğin şekilde götürebilirsin. Bir saat kadar sonra tuğla yüklü bir araba yola koyuldu. Arabayı çeken hayvanlardan birinin üzerine Yankel binmişti. At zıpladıkça uzun kıvırcık saçları oynuyor, sırık gibi uzun boyuyla da bir bostan korkuluğunu andırıyordu. 11. Olayın geçtiği dönemlerde sınırlarda gümrük de gümrük memurları da yoktu. İsteyen istediği malı rahatlıkla geçirebilirdi. Sınır muhafızları çok nadir kafalarına estiğinde arabaları kontrol ederlerdi. Onu da çoğunlukla arabada beğendikleri bir şey gördüklerinde yaparlardı. Tuğla insanların fazla ilgisini çeken bir şey olmadığından Yankel'in arabası Varşova'nın ana kapısına hiçbir güçlükle karşılaşmadan içeriye giriverdi. Taras sıkışıp kaldığı yerden gürültü patırtıdan ve arabanın tekerlerinin tıkırtısından gıcırtısından başka bir şey duymadı. Şehir içinde de bir süre yol alan Yankel karanlık dar bir sokağa saptı. Burası Varşova'daki Yahudilerin oturduğu bir sokaktı. Yahudi sokağı da pis sokakta denirdi buraya. Arada bir duvar örülü gibi şehrin diğer mahallelerinden ayrılmıştı. Güneş ışıklarının pek uğramadığı bu sokak, evler arasında gerilen iplere serili paçavralar nedeniyle daha da karanlık görünüyordu. Arada bir göze çarpan kırmızı tuğla duvarlar pislikten, isten rengini kaybetmişti. Evlerin üst kısımlarında beyaz badanalı bölümlere güneş vurduğunda insanın gözleri kamaşırdı. Pencerelerden fırlayan soba boruları, yerlerdeki meyve kabukları, çanak çömlek kırıkları, paçavralarla sokak karmakarışık bir durumdaydı. İnsanlar evlerinde işlerine yaramayan ne varsa dışarıya atarlardı. O sırada sokaktan geçenler de bu atılanlardan nasibini alırdı. Evler arasında gerili iplerde her şeye rastlamak mümkündü. Bazı evlerin pencerelerinde süslenmiş Yahudi güzelleri görülebilirdi. Sokakta koşuşup duran, kıvırcık saçlı, yırtık pırtık giysiler içindeki çocukların tek zevki akşama dek süprüntüler arasında oynamaktı. Yankel arabasını evlerden birinin önünde durdurup pencereden başını uzatan yüzü çilli, kızıl saçlı bir Yahudi kadınla konuşmaya başladı. Kısa bir süre sonra da evin avlusundan içeriye girdi arabasıyla. yoldan geçen bir Yahudi daha katıldı konuşmaya. Tuğdaların arasından çıkan Taras, üç Yahudinin kendi aralarında konuşup durduklarını gördü. Yankel yanına gelen Taras'a oğlu Ostap'ın Varşova hapishanesinde olduğunu söyledi. Gardiyanları kandırmanın çok zor olmasına karşın kendisini oğluyla konuşturmanın bir yolunun bulunabileceğini de. Sonra hepsi birlikte bir odaya girdi. Yahudiler gene kendi aralarında ve kendi dillerinde konuşuyorlardı. Taras konuştuklarından hiçbir şey anlamadan bir ona bir diğerine bakıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Onların bu hararetli tartışması içinde bir umut ışığının doğmasına neden oldu. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Kendini gençleşmiş gibi hissediyordu. Heyecanının önüne geçemedi. ''Beni iyi dinleyin Yahudiler'' dedi. ''Yahudi milletinin yapamayacağı şeyin olmadığını iyi bilirim. Meşhur sözdür. Yahudi gözündeki sürmeyi çeker farkında olmazsın. Onun için sizin de bir yolunu bulup Ostap'ımı o cehennemden kurtarabileceğinizi sanıyorum. Bu konuda her çeşit fedakarlığa katlanabileceğimi bilmenizi isterim. Yankel'e 5000 altın vereceğimi söylemiştim. Şimdi altın sayısını 10.000'e çıkarıyorum. Evimde ne kadar altın, gümüş, kıymetli eşya varsa malım mülküm hepsi sizin olsun. Hatta bundan sonra katılacağım savaşlardan elde edeceğim ganimetin yarısını da size vermeye söz veriyorum. Bu konuda size senet bile imzalarım. Yankel, aman ağam bu senin dediğin imkansız, böyle bir şey yapamayız dedi. Yahudilerden biri de Yankel doğru söylüyor, olacak iş değil bu diye Yankel'i onayladı. Üçüncü Yahudi ürkek ürkek arkadaşlarının yüzüne bakındı. ''Bir denersek belki Tanrı bize yardımcı olur.'' dedi. Bunun üzerine üçü yeniden tartışmaya başladı. Onların konuştuklarından bir şey anlamayan Taras'ın dikkatini Mordehai sözcüğünün sıkça kullanılması geçti. Uzunca süren bir tartışmanın ardından Yankel ''Bak efendim.'' dedi. ''Biz şimdi gidip altından kalkamayacağı bir şey olmayan biriyle konuşacağız. Peygamber gibi akıllı bir adamdır. Senin işini yaparsa o yapar. Eğer bu adam yapamam derse bunun için hiçbir çaba göstermene gerek yok demektir. Çünkü onun yapamayacağı bir şeyi başka hiç kimse yapamaz. Sen burada sessizce otur. İşte evin anahtarını da veriyoruz. Sakın içeriye kimseyi alma.'' Bunları söyledikten sonra Yahudilerin üçü de çıkıp gitti. Kapıyı artlarından kapayan Taras, pencerelerden birine geçip sokağı seyretmeye başladı. Yahudiler sokağın ortasından bir yerde durup yeniden tartışmaya başladılar. Tartışmaya iki Yahudi daha katılmıştı. Hepsi de Mordehai'den başka bir şey söylemiyor, gözlerini de sokağın köşesinden ayıramıyordu. O sırada baktıkları köşedeki köhne evlerden birinden sırtında çocuğu, ayağında Yahudi yemenisi bulunan bir adam çıktı. Onu görünce hepsi birden Mordehai, Mordehai diye bağırıştılar. Yankel'den biraz daha kısa, biraz daha zayıftı. Kırış kırış bir yüzü vardı. Üst dudağının büyüklüğü dikkati çekecek ölçüdeydi. Mordehai'nin yanlarına gelmesi üzerine hepsi yeniden tartışmaya başladı. Ellerini kollarını sallıyor, birbirlerinin sözlerini kesiyorlardı. Mordehai'nin sık sık kendisine bakmasından Taras kendisinden söz ettiklerini anlamıştı. Mordehai da tıpkı diğer Yahudiler gibi konuşuyor, onları dinlemek bile istemiyordu. Onlardan farklı olarak sık sık elini cebine sokuyor, çıkardığı şeyleri elinde çeviriyor, tekrar cebine sokuyordu. Taras bulunduğu yerden pantolonunun da berbat bir durumda olduğunu görüyordu. Tartışmalar daha da gürültülü bir hal alınca gözcü olarak diktikleri bir Yahudi onları uyardı. Susmalarını istiyordu. Taras da bu durumdan kaygılanmaya başlamıştı. Güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyordu. Sonra aklına Yahudilerin bu şekilde konuşarak düşündükleri geldi. Ne konuştuklarını şeytanın bile anlamayacağını düşününce de rahatladı biraz. 2 dakika geçmeden de tüm tartışan Yahudiler odaya doldular. Taras'ın yanına gelen Mordehai onun omzunu sıvazlayarak ''Biz istersek Tanrı da bize yardımcı olursa dileğin yerine gelebilir.'' dedi. Yahudi arkadaşlarının her şeyi becerebileceğine inandıkları Süleyman peygamberi andıran adama bakan Taras'ın umudu daha da arttı. Mordehai'nin yüzü her insanda bulunmayan erdemlere sahip bir insanla karşı karşıya olduğunun bir göstergesi gibiydi. Yapısından kaynaklanan nedenlerle o kadar çok kavga etmiş ve bu kavgalardan o kadar çok iz kalmıştı ki yüzünde, bunlar artık doğuştan kalan benler gibi görünüyordu. Sakal yerine sayılabilecek 10-15 kıl da yüzünün yalnızca bir tarafındaydı. Ortak bir karara vardıktan sonra Mordehai yanında diğer Yahudiler olmak üzere dışarıya çıktı. Taras bir kez daha odada yalnız başına kalmıştı. O güne kadar karşılaşmadığı bir duyguyla tedirginlikle karşı karşıyaydı. Hayatında ilk kez ürperiyordu. Dayanıklı, inançlı, kararlı, yiğit Taras Bulba gitmiş, yerine ürkek, zayıf, tedirgin bir Taras Bulba gelmişti. En ufak bir gürültüde irkiliyor, sokakta gördüğü her Yahudi'den tedirgin oluyordu. O gün akşama kadar pencerenin önünden ayrılmadan kuşku içinde sokağa gözledi. Ne bir lokma bir şey yemiş ne de su içmişti. Beklemekten sabrının tükendiği bir sırada gece geç saatlerde Mordechai ile Yankel geldiler. ''Bir şeyler öğrenebildiniz mi?'' diye sordu heyecanla. Bu sırada Mordechai'ın takkesinin altından taşan saç düğmelerinden birinin eksildiğini fark etti Taras. Adamcağız alabildiğine çirkin olan suratına az da olsa bir çekicilik katan saçının bir bölümünü kaybetmişti. Yankel de Mordechai da öyle tuhaf sesler çıkarıyor, tuhaf şeyler konuşuyorlardı ki Taras ikisinin de söylediklerinden bir şey anlamadı. Sonunda Yankel açık bir ifadeyle ''Maalesef olmuyor ağam'' dedi. ''Bunların hepsi insan değil, birer Yezid. Al birine vur diğerine. İstersen Mordechai'ye sor. Az uğraşmadı adamcağız. Başvurabileceği her yolu denedi. Demek ki oğlunuzun yazgısı böyleymiş. Şu anda kalede 3000 asker var. O kadar askerin arasından bir mahkumun kurtarılamayacağını siz de bilirsiniz. Yarın bütün tutsakları işkenceyle öldüreceklermiş.'' Başını kaldırıp Yahudilere baktı Taras. Bakışlarında onlara yönelik en ufak bir kırgınlık yoktu. Üzüntülü ve yazgısını kabullenmiş bir insanın bakışlarıyla bakıyordu. Yankel konuşmasını sürdürdü. ''Ama oğlunuzla görüşmenizi sağlayabilecek gibiyiz. Bunun için yarın çok erkenden, güneş doğmadan gideriz. Nöbetçi gardiyanlarla anlaştık. Çavuşları da söz verdi. Ama öyle açgözlü harifler ki namussuzlar, böylelerini bizim Yahudiler arasında bile bulamazsınız. Her gardiyana tam 50 altın verdim. Çavuş hepsinden de açgözlü. Önemli değil, beni oraya...'' Taras bu iş için Almanya'dan gelmiş bir soylu rolü oynamayı da kabullendi. Yapılacak değişiklikler için gerekli malzemeyi de hazırlamışlardı. Biraz olsun uyumaları için ev sahibi Yahudi gerekli hazırlıkları yaptı. Hasırla kaplı bir şilteyi sedirin üzerine sererek Taras'ın, benzer bir şilteyi de yere sererek Yankel'in yatağını hazırladı. Bir tasa doldurduğu içkiye benzer bir şeyi içti. Bir süre odada gezindikten sonra gocuğunu çıkardı. Sonra da karısıyla birlikte dolabı andıran bir boşluğa kıvrılıp yattı. Sabaha kadar uyumadı Taras. Uzandığı şiltenin üzerinde hiç kıpırdamadan ağzından çıkarmadığı çubuğunu tüttürdü. Tütünün dumanından rahatsız olan ev sahibi de sabaha kadar öksürdü durdu. Ortalık hafiften ağarmaya başlayınca Taras dürterek Yankel'i uyandırdı. ''Haydi Yahudi, kalk da benim şu Alman elbisesini getir.'' dedi. Biraz sonra sürdürülen hummalı bir çalışma sonunda Taras tanınmaz bir duruma gelmişti. Soylu bir Alman'ın giysilerini giydikten sonra bıyıklarını, kaşlarını ve saçlarını boyadı. Başına da ufak bir şapka taktı. En yakın arkadaşları bile onu bu kılığıyla tanıyamazdı. Yapılan değişikliklerle yanaklarına pembelik verilmişti. Gençleşmişti. 30-35 yaşlarında gösteriyordu. Sırmalı giysiler de pek yakışmıştı. Yüzündeki yara izleri ise ona olgun, otoriter bir hava veriyordu. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Ellerindeki tablolarla dolaşan gezici satıcılar bile kalkmamışlardı henüz. Taras'la Yankel basık, alçak, uzunca kapkara bir yapının yanına geldiler. Yapının bir kenarında dar ve yüksek bir kule görünüyordu. Kulenin üzerinde ise küçük bir çatı vardı. Burası hem kışla hem de hapishane işine yarayan bir yapıydı. Kapıdan girdiklerinde üstü kapalı bir depoyu andıran yerde buldular kendilerini. Meğer burası 1000 kadar askerin uyuduğu koğuşmuş. Buraya geçtikten sonra karşılarına çıkan alçak bir kapının önünde iki nöbetçi vardı. Oturdukları yerde ellerini birbirine vurarak bir oyun oynuyorlardı. Yankel onlara seslenmese belki gelenlere bakmayacak kadar dalmışlardı bu oyuna. Yankel biz geldik diye seslenince biri bir eliyle kapıyı açarken diğer eliyle oyunu sürdürüyordu. Geçin dedi sonra da. Taras ve Yankel uzun, dar ve karanlık bir koridoru geçip tavanında küçük küçük pencereler bulunan geniş bir koğuşa girdiler. Girer girmez de kimsiniz, burada ne arıyorsunuz, buraya girmek yasaktır sesleriyle karşılaştılar. Karanlığın içinde tepeden tırnağa silahlı birçok askeri seçti Taras. Yankel ise telaş içinde sürekli biziz ağalar, tanımadınız mı bizi, biz geldik diye dil döküyordu. Ne var ki kimsenin ona aldırdığı yoktu. Bu sırada şişman iri yarı bir gardiyan girdi içeriye. Bağıra çağıra konuşmasından, küfürlerinden oradakilerin komutanı olduğu anlaşılıyordu. Yankel gene biz geldik efendim, biziz dedi. Komut hazretleri size teşekkür ediyor. Komutan askerlerine bağırarak bırakın geçsinler dedi ama bunlar son şeytanın dölleri olsun. Daha sonra kimseyi bırakmayacaksınız. Hey öyle pısırık pısırık durmayın, dik durun, kılıçlarınızı dik tutun. Taras'la Yankel adamın küfürlerinin bitmesini beklemeden oradan uzaklaştılar. Her karşılaştıklarına Yankel "Yabancı değiliz, biziz efendim" diyerek sıyrılmaya çalışıyordu. Koridorun sonuna geldiklerinde Yankel nöbetçilerden birine "Biz geldik efendim, izin verin de geçelim" dedi. "Geçin geçin ama sizi hücrelere sokacaklarını sanmıyorum. Bu akşam yan gelmedi, yerine başkası bakıyor." Yahudi alçak sesle Taras'a "Aman efendim, haberler çok kötü" dedi. Taras onlarla oyalanmak niyetinde değildi. "Boş ver, yürüsen" diyerek ona cesaret verdi. Zindana inen kapının önünde kalın bıyıkları olan iri yarı bir gardiyan duruyordu. Bu azametli adamı gören Yankel ezilip büzülerek onun yanına sokuldu. "Efendim, yüce efendim, ne o Yahudi, bana mı söylüyorsun bunları?" "Tabii size söylüyorum, soylu efendim." "Ama ben soylu değilim ki, basit bir gardiyanım ben." Bunları söylemesine karşın gururu okşanmıştı, gözleri parlıyordu. "Aman efendim, öyle görkemli bir görünüşünüz var ki sizi buranın komutanı sandım." Yankel bir yandan ezilip büzülürken bir yandan da adamı pohpohlamayı sürdürüyordu. "İnanın sizi bir albay sandım. Albaydan eksiğiniz ne? Altınızda rüzgar gibi bir atla bir alayın başında görmek isterdim sizi." Nöbetçi keyifle bıyıklarını burdu. Yankel hiç susmuyordu. "Şu yiğit askerlerinizin görünüşü mest ediyor beni. Şu göğüslerindeki sırmalı şeritlere, şu pırıl pırıl düğmelere bakın nasıl yakışıyor. Buna dayanabilecek genç kız düşünemiyorum." İyice şişinen nöbetçi başını sağa sola sallayıp bir kez daha bıyıklarını burdu. Bir yandan da zevkinden at kişnemesini andıran sesler çıkarıyordu. Yankel bu sefer "Lütfen bize bir iyilikte bulunun efendim" dedi. "Kont hazretleri buraya Almanya'dan geldi. Hayatında hiç kazak görmemiş. Onları merak ediyor, görmek istiyor." O sıralarda Lehistan'a gelen yabancı birçok kont, prens, yarı Asyalı saydıkları bu ülkeyi yakından tanımak isterlerdi. Ama tümüyle Asya'ya bağlı olarak gördükleri Moskova'ya, Ukrayna'ya uğrayanları olmazdı. Nöbetçi bu yabancı konuğun önünde saygıyla eğildi. "Soylu efendimiz" dedi. "Kazakları göreceksiniz de ne olacak? Bir it sürüsü, onlara insan denemez. Dinsiz imansız birer haydut her biri." Taras birden kendini kaybetti. "Ulan şeytanın dölü, haydut da it de sensin. Kimse bizim dinimize dil uzatamaz. Dinsiz imansız olan sizlersiniz." "Demek öyle ha? Senin ne mal olduğunu şimdi anladım. Senin gibiler içeride sürüyle. Şimdi arkadaşlarımı çağırayım da sana gününü gösterelim." Taras yaptığı hatayı anlamasına karşın gururuna yediremediğinden bunu düzeltmeye de kalkmadı. Zaten Yankel de hemen yardımına koşmuştu. "Aman efendim ne yapıyorsunuz?" dedi. "Kont hazretlerine nasıl kazak diyorsunuz? Hiç onun kazaklara benzer yanı var mı? Sen onu benim külahıma anlat. Tam bir kazak bu adam." Bunları söyledikten sonra arkadaşlarını çağırmaya yaran nöbetçiyi Yankel güçlükle durdurdu. "Lütfen yapmayın efendim. Hiç sizin gibi soylu birine bağırıp çağırmak yakışıyor mu? Eğer bizi içeriye sokarsan sana tam 2 altın veririm." "Ne? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Ben 2 altını sakalımı tıraş eden berbere veriyorum. Tam 100 altın verecek Yahudi. Hemen 100 altını çıkarmazsan nöbetçileri çağıracağım." Yankel, "Sizde hiç insaf yok mu? Hiç bu kadar basit bir iş için 100 altın istenir mi?" diye yakındı. Ama adamın şaka yapmadığını da anlamış, korkudan sapsarı kesilmişti. Kesesini çıkarıp altınları saydı, gardiyana uzattı. İçinden 100'den fazlasını sayamayacağını düşünüyor, bunun için dua ediyordu. Ama adamın altınları tek tek saydığını görüp telaşlandı. Neden daha fazlasını istemedim diye pişman olmasından korkmuştu. Taras'ı kolundan tutup çekti. "Çabuk buradan uzaklaşalım efendim. Bu alçaklara ne verseniz gözlerini doyuramazsınız." Sonra da gardiyana dönüp, "İstediğin parayı aldın. Bizi içeriye sokmayacak mısın? Çabuk buradan olun yoksa nöbetçileri çağırıp sizi de içeriye attırırım." Zavallı Yahudi neredeyse korkudan ölecekti. Taras'a "Çabuk buradan uzaklaşalım efendim" dedi. "Eğer burayı hemen terk etmezsek bu açgözlü namussuzlar başımıza iş açacak." Taras davranışlarıyla ona katıldığını belirtti. Geriye dönüp sessizce yürümeye başladı. Yankel boşa 100 altınını unutamıyordu. Taras'a serzenişte bulundu. "Neden öyle kızdınız efendim?" dedi. "Bırakacaktınız kendi kendine it gibi hırlasın dursun. Hepsi köpek bunların, hırlaşmadan duramazlar ki. Şu şanssızlığımıza bakın, dışarıya atılmak için adama 100 altın ödedik. Ama iş bir Yahudi'ye para vermeye geldi mi kıyameti koparırlar. Saçlarını sakallarını yolun, tüm vücudunu morartın, çeşit çeşit işkence uygulayın, gene de bu parayı vermezler. Aman Tanrım sen bize acı." Girişimlerinden sonuç almamak Taras'ı çok sinirlendirmişti. Gözleri öfke saçarak "Bari beni tutsaklara işkence yapılacak alana götür" dedi Yankel'e. "Niçin böyle anlamsız isteklerde bulunuyorsunuz efendim? Onlara bir yardımınız olmayacağına göre bunun ne yararı var?" Taras ölecek de olsa oğlunu son bir kez görmeye kararlıydı. Beni alana götürmeni istiyorum diye yineledi sertçe. Yankel çaresiz bir şekilde önüne düştü. Ortalık ağarmış, sokaklar insanlarla dolmuştu. Hepsi de aynı yere doğru gidiyordu. Onların peşine takılarak kolaylıkla alanı buldular. O yıllarda tutsak edilmiş düşman askerlerine yapılan işkenceleri seyretmek yalnız sıradan insanların değil, soyluların, yüksek tabakadan insanların da en büyük eğlencesiydi. Dindar koca karılar, iyi kalpli kadınlar, genç kızlar bile böyle günleri kaçırmaz, yapılanları izlemeye koşardı. Hatta kan görmekten korkan insanlar bile geceleyin korkulu düşler görüp uyanacaklarını bile bile bu vahşeti izlemeye giderlerdi. Taras'la Yankel alana vardıklarında müthiş bir kalabalıkla karşılaştılar. İnsanlar birbirleriyle heyecanlı heyecanlı konuşuyor, birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Zaman zaman birbirleriyle tartışanlar, hatta iddiaya girenler bile görülüyordu. Kalabalığın önünde sıralanmış muhafızların arkasında resmi giyimli bir genç dikkati çekiyordu. Kibarlık budalası bu genç evinde ne bulmuşsa takmış takıştırmıştı. O kadar ki boynuna uçlarında birer altın sallanan iki zincir birden dolamıştı. Yanındaki sevgilisinin giysilerinin buruşmaması için ikide bir arkasına dönüp sert sert bakıyor, sıkıştırmamaları konusunda uyarılarda bulunuyordu.
Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.